Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programına daha sizlerle beraberiz. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sizlerle Âl-i İmrân suresinin 65, 66 ve 67. ayet-i kerimelerini inşallah okuyacağız. Muhteva olarak birbirine yakın ayetler olduğu için 3 ayeti de peş peşe okumuş olalım inşallah. Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Ya ehlel kitabi lime tuhaccune fi İbrahim'e ve ma unzileti tevratu vel incilu illa min ba'dih. Efela ta'kilun. Ha entum haulâi hâcictum fî mâ lekum bihi ilmun. Felime tuhaccune fî mâ leyse lekum bihi ilm. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemûn. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz? Halbuki Tevrat da İncil de önce değil kesinlikle ondan sonra indirilmiştir. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Haydi diyelim ki hakkında biraz bilginiz olan konuda tartıştınız. Bu bir nebze normal karşılanabilir. Peki ne diye bilmediğiniz hususlarda tartışıyorsunuz? Halbuki gerçeği Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. O gerçek şudur ki İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o tevhid ehli bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Muhterem dinleyicilerim, görüldüğü üzere bu ayet-i kerimelerde Yahudi ve Hristiyanların bir takım iddialarına cevaplar veriliyor. Bu iddiaları ne zaman dile getirmişler, neler söylemişler hususuna gelince Âl-i İmrân suresinin başından bu ayete kadar aşağı yukarı hemen her ayeti Necran Hristiyanlarına ve dolayısıyla onların şahsındaki Hristiyanlara cevap mahiyetindedir. Bu Hristiyan kafile ellerinde getirdikleri İncil'le yine kendilerinin inandığı Tevrat'la inançlarının, davalarının haklılığını ortaya koymak için pek çok iddialar ortaya atmışlar. Yine Müslümanları haksız duruma düşürmek için pek çok iftiralara saklanmışlardır. Fakat gerek Peygamber Efendimiz gerekse Allahu Teala onların bu iddialarına, bu iftiralarına tek tek cevap vermiş. Onların hakikati batılla nasıl karmakarışık etmeye çalıştığını ortaya koymuş ve hakla batılı kesin net çizgilerle birbirinden ayırmıştı. Gerek Medine'de yaşayan Yahudiler, gerekse başka bölgelerden tartışmak için Medine'ye gelmiş Hristiyanlar, Hazreti İbrahim'i kendilerinden olmak suretiyle sahipleniyorlardı. Yahudiler, İbrahim'in ataları olduğunu ve onun da Yahudi inancına bağlı olduğunu, şu anki akidelerinin bozuk, sapık, muharref, değiştirilmiş inançlarının aynı İbrahim döneminde de olduğunu, İbrahim Aleyhisselam'ın da tıpkı kendileri gibi inanan, yaşayan bir Yahudi olduğunu söylerlerdi. Hristiyanlar da Hazreti İbrahim'in insanlar nezdindeki itibarı, onun gerek Tevrat'ta gerekse daha sonraki dönemlerde peygamberler tarafından dile getirilen faziletleri sebebiyle Hazreti İbrahim'in bir Hristiyan olduğunu söylerlerdi. Hazreti İbrahim adeta iki tarafından çekilip kapışılmaya çalışılan bir varlık gibiydi. Herkes kendi davasının geçerliliğini, doğruluğunu göstermek için Hazreti İbrahim'i öne sürüyordu. Lakin Kur'an-ı Kerim onların bu iddialarını tamamıyla reddetmiş. Hazreti İbrahim'in ne bir Yahudi ne de bir Hristiyan olduğunu söylemiştir. O Allah'a bütün varlığıyla teslim olmuş, hiçbir şirk bulaşığı bulunmayan hanif bir muvahhiddi, Müslümandı. Bu ilke planında inanç açısından böyle olduğu gibi tarihi açıdan da böyledir. Nitekim Hazreti İbrahim gerek Hristiyanların gerek Yahudilerin atasının atası mesabesinde onların bozdukları dinlerden, onların değiştirdikleri dönemlerden çok daha önce yaşamış tarihi örnek bir şahsiyetti. Nitekim Yahudi dediğimiz millet, İsrailoğulları dediğimiz kabile Hazreti İbrahim'in, İshak, onun oğlu Yakub'un neslidir. Elbette bir yönüyle ataları Hazreti İbrahim'e dayanmaktaydı. Hazreti Musa devrinde indirilmiş Tevrat ise belki binlerce yıl sonra gelmiş bir kitaptı. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in kendinden binlerce yıl sonra gelmiş bir kitaba uyan, hatta o kitabın da bozulmuş şekliyle uyan bir Yahudi olması mümkün değildi. Aynı şekilde ırken Musevi, Yahudi, İsrailoğulları ırkından gelen Hazreti İsa da kendisine verilen İncil ve daha sonra tahrif edilen Hristiyanlıkla Hazreti İbrahim arasında yine çok daha uzun asırlar bulunan, binlerce yıl bulunan bir kimsedir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in kendinden sonra gelmiş bir kitaba, Tevrat'a ve ondan da sonra gelmiş bir İncil'e tabi olması, oradaki inançları, oradaki ahlakı yaşıyor, hatta onların bozuk şekliyle yaşıyor olması tarihen imkansızdır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in hayatından kesitler sunarak, onun tevhid mücadelesini anlatarak kendi devrinde nasıl şirke savaş açtığını, nasıl ilahlık iddiasında bulunan Nemrud'a karşı durduğunu, bu inanç uğruna tevhidi ikame etmek için nasıl ateşlere atıldığını, ardından nasıl hicret yapmak zorunda kaldığını, diyar diyar gezip insanları tevhide nasıl davet ettiğini anlatmaktadır. Şüphesiz Hazreti İbrahim'in temsil ettiği tevhid, davet ettiği tevhid akidesi bugünkü Yahudilikle de Hristiyanlıkla da bir benzerlik taşımaz. O Allah'ın yegane mabut olduğu, ondan başka ilahın bulunmadığı bir davayı temsil etmiştir. Hayatı bu davayı anlatmak ve bu davayı ikame etmek uğruna tükenmiştir. O halde Yahudi ve Hristiyanların kuru kuruya kendilerini Hazreti İbrahim'e bağlamaları, ona benzerlikleri sebebiyle bir şekilde nesillerinin onunla kesişmesi yüzünden onun da kendileri gibi sapık, yoldan çıkmış, dalalete düşmüş olduğunu iddia etmeleri hem gülünçtür hem de tarihi gerçeklerle, tevhid inancıyla hiçbir şekilde uyuşmaz. Allah-u Teala ellerinde kitap olduğunu söyleyen Yahudi hahamlarına da Hristiyan papazlarına da aslında o kitabı nasıl tahrif ettiklerini, işlerine gelir şekilde o kitabı nasıl yonttuklarını, tarihi nasıl alt üst ettiklerini herkesin anlayacağı üslupla dile getirmektedir. Geçtiğimiz haftalarda sıkça söylediğimiz gibi Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar gelen dinin aslı tevhid dinidir ve o tevhid dininin muvahhidleri, bağlananları, müminleri Allah'a teslim olmuş, genel anlamıyla İslam'a girmiş, Allah'a boyun eğmiş iman sahipleridir. O halde eğer bir isim verilecek olursa Hazreti İbrahim'e de, ondan önce yaşayan diğer peygamberlere de, onlara bağlanmış olan kimselere de verilecek en güzel isim mümin, Müslüman olmalarıdır. Zira onlar Allah'ın indirdiği dine gönülden teslim olmuşlardır. Diğer taraftan bir başka hakikat var ki 68. ayet-i kerimede Rabbimiz onu da şöyle dile getirmektedir. Estaizu billah, bismillah. İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebe'uhu ve hâzen nebiyyü vellezine âmenû vallahu veliyyül müminin. İbrahim'e en yakın insanlar, zamanında ona tabi olanlarla şu peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Muhterem dinleyicilerim, ayet-i kerimede de açıkça ifade buyurulduğu üzere bir peygamberle, bir müminle gönül bağı, inanç bağı, inanç ortaklığı kan bağından daha önemlidir. Hazreti İbrahim'in neslinin neslinin nesli konumunda olan İsrailoğulları onun tebliğ ettiği, temsil ettiği tevhid davasından uzaklaştıkça ondan da uzaklaşmışlar demektir. Dolayısıyla kan bağının bir anlamı kalmamış, onlar Allah'ın dinini terk ettikleri, Allah'ın dininden tamamen ayrıldıkları, çıktıkları için, hak dini bozdukları için Hazreti İbrahim'den de uzaklaşmışlar. Ondan da aradaki bağı kopartarak ayrı bir dünyaya gitmişler demektir. Hazreti İbrahim'e, onun temsil ettiği tevhid davasına en yakın kimseler işte şu gönderilmiş peygamber ve o peygambere tabi olan kimselerdir. Bunlar hem aynı inançlara, aynı hayat tarzına, aynı ahlaka tabi olmakla, aynı değerleri benimsemek suretiyle Hazreti İbrahim'in en yakınlarıdır. Onlarla aynı kumaştandır ve Allah nezdinde ikisi de hem ırken hem de inanç bakımından en yakın nesillerdir. Malum olduğu üzere Hazreti İbrahim'in iki evladı vardı. Bunlardan bir tanesi İshak, bir tanesi İsmail. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu Adnan üzerinden Hazreti İsmail ile Hazreti İbrahim'e bağlanır. Hazreti İbrahim'in İsmail'den Peygamber Efendimiz'e kadar başka bir evladından, torunundan peygamber gelmez. Yahudiler son peygamberin Hazreti İbrahim neslinden olacağını biliyorlardı. Fakat kendi ataları olan Hazreti İbrahim'e bağlanmış Hazreti İshak, Yakup koluyla diğer peygamberler gibi, Hazreti Yusuf gibi, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen pek çok peygamber gibi son peygamberin de Hazreti İshak, Hazreti İbrahim koluyla İbrahim'in neslinden geleceğini düşünüyorlardı. Onları hataya düşüren, kıskançlığa sevk eden en büyük sebep buydu. Gerçi onlar Yahudi ırkından gelmiş olsa bile, İsrailoğullarından gelmiş olsa bile son peygambere yine tabi olmayacaklardı. Çünkü onlar kendi heva ve heveslerini, kendi arzu ve isteklerini putlaştırmış bir kavimdi. Daha önce yine kendi ırklarından gelmiş nice peygamberi işlerine gelen şeyleri söylemedikleri için reddetmiş, onlara muhalefet etmiş, hatta onlara zulmederek, işkence ederek öldürmeye teşebbüs etmişlerdi. Kur'an-ı Kerim onların bu samimiyetsizliklerini, peygamberlerine karşı olan düşmanlıklarını, hiyanetlerini zikretmekte ve aslında biz Allah'a inanıyoruz sözlerinin bile ne kadar boş, ne kadar samimiyetten uzak olduğunu Hazreti Musa örneğinde pek çok misalle ortaya koymaktadır. Çünkü onlar kendilerini Firavun'un zulmünden, asırlar süren esaret yıllarından, dönemlerinden kurtaran Hazreti Musa'yı bile pek çok kez yüzüstü bırakmışlar. En kısa zamanda şirke kaymak üzere pek çok sapıkça yollar tutmuşlar. Buzağı'yı tanrı edinmişler. Hazreti Musa'dan kendilerine put yapmasını istemişler. Yine zora düştüklerinde Allah'ın başka bir toplulukla savaşmaları emrine gözleri korktuğu için "Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız, sizi bekleyeceğiz" diyerek küstahça, nankörce mukabelede bulunmuşlardır. Dolayısıyla gerek Yahudilerden, gerekse bu bozulmuş haliyle Hristiyanlardan doğruyu beklemek, doğruyu temsil etmelerini, doğruyu görür görmez ona tabi olmalarını beklemek beyhude bir uğraştır. Onlar cehaletleri sebebiyle Hristiyan ve Yahudi kalmıyorlar. Onlar bile bile değiştirdikleri bu yanlış itikatlara, bozuk hayata dört elle sarıldıkları, bundan menfaat devşirdikleri için bu sapıklığı devam ettiriyorlar. Dolayısıyla Müslümanlara düşen onların gerçek niyetlerini, inançlarındaki bozukluklarını ortaya koymak, onları Allah'a, tertemiz akideye, tevhid dinine tekrar tekrar davet etmek ama onlardan umdukları, bekledikleri o icabeti görmeyince de kendi ayakları üzere sabit kalarak Allah'ın dinini yaşamaya, yaşatmaya devam etmektir. İşte Allah Teala hak üzere sabit kadem kalan böyle müminlerin yar ve yardımcısıdır. Onların yanındadır. Gerek dünyada onların yardımcısıdır, gerekse herkesin niyetinin, amelinin karşılığını bulacağı ahiret gününde yine müstakim bir şekilde dosdoğru olarak Allah'a dönen, o istikamet üzere yaşayan müminler Allah tarafından en büyük mükafata kavuşturulacaklardır. Müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Onlar Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, Allah'ın indirdiği diğer kitapların doğru şekillerine, yine Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hak hakikat öğrettiğine şehadet edeceklerdir. Ellerindeki şehadetname de Kur'an-ı Kerim'dir. Onlar o peygamberlerin devirlerinde yaşamadıkları, onları dünya gözüyle görmedikleri halde Allah'ın anlatmasıyla o Kur'an'daki samimiyet ve değişmezlik sebebiyle tıpkı oradaymış gibi o peygamberlerle beraberdirler. Onların davalarına gönül vermişlerdir. Onların samimiyetleri, onların sadakatleriyle müminlerin kalpleri yoğrulmuştur. Dolayısıyla Hazreti İbrahim ne kadar tevhidi temsil ediyorsa Peygamber Efendimiz de, ashab-ı kiram da, onların yolundan giden müminler de o kadar tevhidi dile getirirler, temsil ederler. Hazreti Musa, Hazreti İsa aleyhisselam, diğer peygamberler insanları neye çağırmışsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de insanları ona çağırmıştır. Onların devrinde onlara gönülden itaat eden, bağlanan, inanan müminler ne hissediyorsa, ne yaşıyorsa bugün Peygamber Efendimizin ümmeti olan müminler de aynı duyguları, aynı inancı, aynı ahlakı devam ettirmektedirler. Dolayısıyla aradaki zaman farkı, aradaki ırk farkı bir engel teşkil etmez. Aynı inanca bağlanan bütün insanlar kardeştirler. Hem bu dünyada birdirler, beraberdirler. Hem de ahirette herkes sevdiğiyle, rehber olarak gördüğü kimselerle beraber olacaktır. Rabbimiz bizi nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber eylesin. Bizi nimet verdiği bu kullarının yolundan ayırmasın. İstikamete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltmesin. Ayağımızı bu müstakim yoldan, dosdoğru hidayet yolundan saptırmasın. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle devam edecek olursak, şöyle rivayet edilmiş. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El müslimu ehul müslimi. La yehunuhu ve la yekzibuhu ve la yehzuluhu. Küllül müslimi alel müslimi haramun ırduhu ve maluhu ve demuhu. Attakva hâhuna. بِحَسْبِ اِمْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْكِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ رَوَهُ التِّرْمِذ۪ي. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terk etmez. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva işte buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten çok özlü bir hadis-i şerif. Üzerinde pek çok konuşulabilecek, pek çok dersler, ibretler, hikmetler çıkartılabilecek Cevami'ül Kelim, özün özü bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimizin daha önce de söylediğimiz gibi Cevami'ül Kelim, yani sözü en öz şekilde söyleyebilme hüneri, mahareti, meziyeti var. Rabbimiz kendisine böyle bir kabiliyet bahşetmiş. Gerçekten birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle ifade edilen bu hadis-i şerifteki maddeler üzerinde çokça konuşulabilecek ifadeler. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Geçtiğimiz haftada konuştuğumuz üzere Allah insanları aynı anne babadan dünyaya gelme, Hazreti Adem'in evlatları olma hasebiyle kardeş kılmıştır. Mümin olsun, kafir olsun, herkes yaratılışta birbirinin kardeşidir. İnsanlar bu manada birbirleriyle eşit mevkidedirler. Bir insanın herhangi bir dünyevi rütbe sebebiyle, mal, mülk vesaire başka bir insana üstünlüğü kabul edilemez. Diğer taraftan İslam dini bir de bu ana baba bir kardeş olmanın ötesinde İslam'a kucak açan, iman eden müminleri birbirine kardeş kılmıştır. Bu kardeşlik kan bağından, can bağından öte adeta birbirinin her şeyini gözetip kollama, birbiriyle aynileşme şeklinde olmalıdır, gerçekleşmelidir. Allah'ın muradı bu istikamettedir. İki mümin birbiriyle bütün ihtiyaçlarını birbirine arz etmek, birbirlerinin eksiklerini gidermek, hatalarını azaltmak, iyilikte birbirine yardımcı olmak ve güzelliklerde Allah için birbiriyle yarışmak gibi pek çok hasletle kardeş kılınmıştır. Mümin göz göre göre kardeşini yarı yolda bırakmaz, ona ihanet etmez, hainlik yapmaz, ona yardımı terk etmez, yalan söylemez. Bir Müslümanın bir Müslümana ırzı, malı ve kanı haram kılınmıştır buyuruyor Peygamberimiz. Demek ki bir Müslüman başka bir Müslümanın namusuna yan gözle bakamaz. Bir Müslüman başka bir Müslümanın malına el uzatamaz. Onun rızası olmadan haksız yere malını gasp edemez. Yine bir Müslüman meşru bir gerekçesi bulunmadığı müddetçe başka bir Müslümanın kanına dokunamaz. Şüphesiz burada Müslüman Müslümana bunları yapamaz derken Müslüman olan kimse Müslüman olmayan insanların ırzına, malına göz dikebilir, onların kanını boş yere akıtabilir demek değildir. İslamiyet hak, hukuk ve adalet getirmiştir. Hiçbir Müslüman, Müslüman olsun olmasın, hiçbir insana haksızlık yapamaz, zulmedemez, onun namusuna, onun malına el uzatamaz, yine onun kanını aktamaz. Bu ana prensipten sonra Peygamber Efendimiz takva işte buradadır der ve eliyle kalbine, göğsüne işaret eder. Gerçekten bütün bu prensipleri hayat tarzı haline getirecek merkez insanın kalbidir. İmanın merkezi kalptir. Allah korkusunun, Allah sevgisinin merkezi kalptir. Kalbinde takva bulunmayan, kalbine iman yerleşmemiş, sadece dinin ucuyla Müslümanım diyen insanlardan bu ahlaki faziletleri, İslam kardeşliğini görmek zordur, imkansızdır. Son olarak Peygamber Efendimiz bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter buyurmaktadır. Bu da şunu gösteriyor. Biraz önce söylediğimiz gibi gerek fıtraten, doğuştan, yaratılış olarak insanlarla kardeş olmamız, gerekse din kardeşliği babından bütün Müslümanların Allah nezdinde insan olmak hasebiyle eşit olması, hukuk önünde eşit olması, insanın bir başkasına tepeden bakmamasına yol açar. Eğer insan sahip olduğu bir takım meziyetlerle, parayla, malla, makamla yahut ilimle, hatta ibadetle kendini başkalarından üstün görmeye başlamışsa, diğer insanları hakir görerek, onları basite alarak, bunlar ne biliyor, ne yapıyor ki demeye başlamışsa, Allah korusun, bunun sonu pek hayırlı değildir. Kalbinde gurur ve kibir meydana getiren ibadet, ilim ve benzeri bütün hasletler aslında o insanın şeytanın oyuncağı haline geldiğini gösterir. Çünkü kullukta derinleşen insanın tevazu artar, artmalıdır. İlimde zirveleşen insan aslında ne kadar az şey bildiğinin farkına varır. Bu da onda tevazu olmalı, oluşturmalıdır. Makam ve para da bugün vardır, yarın yoktur. Zaten onları nasip eden, o imkanı lütfeden de Allah Teala'dır. İnsan bütün bu hasletlerin birer emanetçisidir. Allah lütfetmemiş olsa, Allah ikram etmemiş olsa insan hiçbir makama gelemez, hiçbir ilme, hiçbir maddi imkana sahip olamaz. Her şey Allah'ın lütfuysa, her şey bu dünyada kalacak fani vasıtalarsa, insanın kendisinden olmayan emanet olarak verilmiş bir şeyle başkasına karşı övünmesi saçmalıktan başka bir şey değildir. Bu yüzden de kim başkasına karşı kendini üstün görmeye başlamışsa bu günah olarak, şer olarak kendisine yeter. Rabbimiz böyle bir kibirden, böyle benlik gurur ucuptan hepimizi muhafaza buyursun. Kimin ne kadar değerli olduğu bu dünyada sahip olduklarıyla değil, ahirette Allah'ın huzurunda Allah'ın verdiği nimetleri nasıl değerlendirildiğiyle ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla buradaki bütün maddi manevi rütbeler aslında gerçek boyutuyla ahirette ortaya çıkacaktır. Buradaki övünme kuru kuruya kendini kandırmaktan ibarettir. Vesselam. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinden büyük sahabilerden Abdullah bin Mesud'un bir sözüyle sohbetimizi tamamlayalım. Abdullah bin Mesud daha önce de geçmişti. Kur'an hafızlarından, büyük bir Kur'an okuyuşunun, tilavetinin hocası, mektebin kurucusu, Peygamberimiz de çok çileli bir Mekke döneminden sonra Medine döneminde de beraber yaşıyor. İlimle haşır neşir ve işte bu Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Peygamberimizden sonra arkadaşlarına, gençlere sohbet ederken şöyle diyor: siz ashabtan daha çok namaz kılıyor ve içtihat yapıyorsunuz. Ama onlar dünyaya karşı sizden daha zahit, ahirete karşı sizden daha rağbetliydiler. Muhterem dinleyicilerim, İslam kuru temenniler değildir. İslam rakam yarışı değildir. İslam daha çok hacca gitmek, daha çok namaz kılmak, pek çok fakire yardım etmek, şu kadar sadaka, bu kadar zekat dağıtmak değildir. Bunlarla övünmek hiç değildir. İslam öz olarak Allah'ın nimet olarak verdiği her şeyi Allah'ın yapması gerektiğini emrettiği hususlarda sadece onun rızasını gözeterek sarf edebilmektir. Allah bazı kullarına mal verir, bazılarına gençlik verir, imkan verir, bazılarına ilim verir, bazılarına ibadete karşı meyil, sevgi verir. Kısacası Allah'ın nimetleri sonsuzdur. Kullarının istidatları, kapasiteleri, kabiliyetleri farklı farklıdır. Allah her kuluna farklı nimetler ihsan eder. Kul bu nimetlerden kendisine en uygun olan nimetin hakkını vermek için Allah'ın rızası istikametinde üzerine düşenleri yapar ve böylece Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamaya çalışır. İlim ehli öğrenirken Allah'ın rızasını gözetir, öğretirken Allah'ın rızasını gözetir, o ilme uygun yaşamaya çalışarak ilminin hakkını vermeye çalışır, ilmiyle amil olur. Başka bir insan buradaki ifadesiyle içtihatla, yani dinde fetva verecek kadar çok ilimle meşgul olur, öbürü çokça namaz kılar. Fakat ashab-ı kiramı bizden üstün kılan, bizim onların hep altında kalmamıza sebep olan en büyük şeylerden bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müthiş bir iman, sonsuz bir muhabbet ve itaat duygusuyla bağlanmaları ve onun yaşadığı gibi dünyaya zerre değer vermeden yaşamaya çalışmalarıdır. İşte Abdullah bin Mesud, insanların çokça namaz kıldığını, içtihat edecek, fetva verecek kadar çok ilme sahip olduklarını görür ama onların dünyaya karşı ashab-ı kiramdan çok daha fazla iştiyaklı olduklarını, rağbet ettiklerini görerek kendi devrindeki insanların ayaklarının kaydığı, kaybettikleri hususu onlara öğretir. Eğer Abdullah İbni Mesud bugün yaşamış olsaydı, bugün bizim için neler söylerdi acaba? Rabbimiz bizi hidayetten ayırmasın, istikametten, takvadan ayırmasın, kalplerimizi birleştirsin, bizi lütfuyla, ihsanıyla ülfet eden, ülfet edilen, Allah'ın rızasını kazanmak için bütün hayatı boyunca cehd eden ve o rızaya kavuşunca ruhunu şehadetle Allah'a teslim eden mümin, bahtiyar kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bu duayla bitirmiş olalım. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.